Ayrım 5.
Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona, yani Türk halkına yardım etmemiz gerekiyor. İşte sizin işiniz budur. Türk hükümetine, Türk halkına saygı gösteriniz. Büyüklük taslamayınız. Onların işlerine karışmayınız. İngiltere onların üzerine Yunanistan'ı saldırttı. İngiltere ile Amerika bizim üzerimize de bir sürü memleket saldırttı. Sizi ciddi işler bekliyor. Yoldaş Frunze bugünlerde Ukrayna Cumhuriyeti adına Ankara'ya gidecektir. Herhalde onunla Türkiye'de karşılaşacaksınızdır. Kendimiz fakir olduğumuz halde Türkiye'ye maddi yardımda bulunabiliriz. Bunu yapmamız gereklidir. Moral yardımı, yakınlık, dostluk üç kat değerli olan bir yardımdır. Böylece Türk halkı yalnız olmadığını hissetmiş olacaktır. Yine Lenin, her iki halk da son yıllarda emperyalist devletlerden çok çektiler diyerek Atatürk'ün eylemi de kendi eylemi arasında koşutluk kuruyordu. Yukarıdaki satırlar, sınıfsal devrim kuramı ve uygulaması açısından en yetkili ağızdan, Rusya'da bu devrimi gerçekleştirmiş olan liderin Lenin'in ağzından Türk Kurtuluş Savaşı'nın değerlendirilmesini vermektedir. Ayrıca daha önce Atatürk'ün sözlerini aktarırken, dış ilişkilerdeki temel öğenin ulusal bağımsızlık olduğunu ve Sovyetler Birliği'ne de bu açıdan yaklaşıldığını vurguladığımda, bu yargının her iki taraf için doğru olduğunu da kanıtlamaktadır. Lenin'in Aralova sözünü ettiği Frunze'de, Türklerin Kurtuluş Savaşı ile Sovyetler Birliği'nin ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anti-emperyalist bir ideolojik birlik çerçevesinde geliştiğini yazıyor. Sovyet devletler, Batı Avrupa ve Amerika'nın esareti altında bulunan Doğu ülkelerindeki ulusal demokratik hareketlere daima kendi sorunları doğrultusunda yardımcı olmuşlardır. Bundan başka benim gidişim, Türkiye'nin içinde bulunduğu son derece ağır koşullar sırasına rastlıyor. Ağustos ayında Türk ordusunun Yunanlılar tarafından yenildiği, Ankara'nın bile Yunan ordularınca alınma olanağı belirtildiği bir zamanda Sovyet Ukrayna, Rusya'nın da onayıyla olaya bir elçi göndererek Türkiye'ye karşı dostluk eğilimini herkesten önce göstermek gereğini duymuştur. Frunze, 1978. Türkiye Komünist Partisi. İlginç olan nokta, dış ilişkiler düzeyinde resmen bu olaylar görülürken Türkiye Komünist Partisi, Mustafa Supi ve arkadaşları tarafından Sovyetler Birliği'nde kurulmuştu bile. Bu arada Bakü'de toplanan Doğu Ulusları Kurultayı'nda Enver Paşa dahil pek çok Türk katılmıştı. Topçuoğlu da bu grupları şöyle tanımlıyor. Kendini komünist sayan, sosyal demokrat sayan, Müslüman Bolşevik sayan, mukaddesatçı sosyalist sayan ve doğrudan doğruya Bolşevik sayan gruplar müracaat etmiş, iştirak belgesi almışlardı. Bakü'de daha önce oluşmuş bulunan Türkiye Komünist Fırkası'nın eski iddiaçılardan temizleyerek yeniden kuran Mustafa Supi hemen Anadolu ile temasa geçmişti. Uzun hazırlıklar ve yazışmalardan sonra Türkiye'ye geçmeye karar veren Mustafa Supi, Türkiye'ye geldikten sonra Ankara'ya gidemeden Trabzon'dan Bakü'ye geri dönerken Kayıkçılar Kahyası Yahya'nın adamları tarafından adamlarıyla birlikte öldürülerek denize atılmıştı. Bu olayın değerlendirilmesi kanımca dıştan yönetilme ile tam bağımsızlık arasındaki tercihte aranmalıdır. Nitekim yalnız Mustafa Kemal ve arkadaşlarının değil, Sovyetlerin de konuyu aynı biçimde gördükleri anlaşılıyor. Bu konuda Mete Tunçay'ın aşağıdaki değerlendirmesi oldukça ilginçtir. Mustafa Supi ve arkadaşlarının yok edilmeleri karşısında Sovyetlerin ve Komintern'in takındığı tavır, dünya solculuğunun gelişme süreci bakımından da çok önemli bir başlangıç olmuştur. Bu olayda sosyalist ana vatanın dış politika çıkarlarıyla bir kardeş partinin varlık sorunu çatışmış ve komünistler bir yeğleme yapmak zorunda kalmışlardır. Mustafa Kemal'i tutmayı seçmiş olmaları, sonradan özellikle Troçkistler tarafından Stalin'e yakıştırılan bir fırsatçılık kalıbının ilk örneğini vermiştir. Oysa bu siyaset kararı alındığı zaman Lenin resmen ve fiilen Sovyet Devleti'nin başında bulunuyordu. Resmi Türkiye Komünist Partisi. Aslında Bakü Kurultayı ve onu izleyen gelişmelerle Mustafa Supi'nin Anadolu'ya gelişi arasında 18 Ekim 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Süreyya Yiğit, Tevfik Rüştü, Kılıç Ali, Mahmut Esat, Mahmut Celal ve Yunus Nadi gibi güvendiği arkadaşlarına resmi kimliği olan bir Türkiye Komünist Fırkası kurdurmuştur. Bu fırkanın kuruluşu birçok iddialarda öne sürüldüğü gibi yalnızca içerideki solcuları denetim altına almak ya da Sovyetler Birliği'ni aldatmak olamaz. Tunçay'ın deyişiyle pek sağlam olmayan TKF, teorik bir Bolşevizm-Komünizm ayrımına dayanmaktadır. TKF, Bolşevik değildir ama kendi söylediği gibi komünist olduğu da su götürür. Partinin daha çok komünist adına duygusal değer yükünden faydalanmak için bu terimin anlamını zorladığı görülmektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın daha önce aktardığım gizli oturumlardaki konuşmalarına bakılırsa ayrımın anlamı açıktır. Komünizmin uluslararası bir düşünce akımı yeni bir kuramsal düzendir. Bolşevizm ise bunun Rusya'daki uygulamasıdır. Ulusal bağımsızlığı her şeyin üzerinde tutan Mustafa Kemal Paşa bu ayrım ile hemen Rusya'ya karşı da aynı düşünce ve sistemle birleşse bile bağımsızlığını güvence altına almak istiyor. Nitekim Yunus Nadi'nin Eskişehir'deki Yeni Dünya'ya yanıt olarak Yeni Gün'de yayınladığı makale şöyle bitiyordu. Biz Türkler, emperyalist ve kapitalist dünyaya karşı savaşmakta, bugün Ruslarla aynı safta yürüdüğümüz gibi, davranıştaki bu tenazürden ilham ve kuvvet alacak olan iç reformlarımızı başarmak kanaat ve mecburiyetindeyizdi. Bu bir inkılaptır. Amenna. Fakat bizim inkılabımız Rus inkılabının öyle bazılarının yaptığı gibi ünvanına varıncaya kadar kelimesi kelimesine, noktası noktasına kopyası olacak değildir. İnkılap, idrak ve imana dayanan bir harekettir ki, tatbikat itibariyle her memleketin kendi özelliklerine ve icablarına intibak ederek tevekkün eder ve yürür. Hülasa biz de sosyalizm vadisinde inkılapçıyız. Hatta aynı prensiplere taraftarız ve onları iltizam etmekteyiz. Fakat taklitçi ve binaenaleyh bolşevik değiliz. Resmi Türkiye Komünist Partisi'nin amacı. Kanımca Resmi Türkiye Komünist Fırkası'nın asıl kuruluş nedeni, işgalci kuvvetlere karşı savaş yitirilirse Mustafa Kemal Paşa'nın Sovyet desteğini sağlamayı planlaması ve bu sırada bağımsızlığını korumak için kendi başkanlığında bir parti kurdurmuş olmasıdır. O sıradaki siyasal ve askeri durumun henüz çok kötü olduğu anımsanırsa, Mustafa Kemal Paşa gibi hem askeri hem siyasal alanda büyük bir lider hem de bağımsızlık aşığı olan bir kişinin bu olasılığı hesaplamamış olması düşünülemez. Mete Tuncay da bu olasılığın çok yüksek olduğunu kabul etmekte, ayrıca Kinross'un da böyle konuştuğunu belirtmekte ve Doğan Avcıoğlu'nun Tevfik Rüştü ile yaptığı bir konuşmayı da ek kanıt olarak vermektedir. Tekeli ve İlkin'in çalışması da bu görüşün desteklenmesine yol açan Talat Paşa-Mustafa Kemal Paşa mektuplaşmasını ortaya koymuştur. Tuncay'ın ve başkalarının değerlendirmelerine şu satırlar da oldukça uygun düşmektedir. Mustafa Kemal Paşa herhangi bir zaman Türkiye'de sosyalist ve hatta komünist bir rejim kurmak istemiş midir? Bu sorunun cevabını komünist rejimin niteliği yönünden değil de yine Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılan Türkiye'nin durum muhakemesi yönünden vereceğiz. Kemal Paşa öyle bir zorunlulukluysaydı bu rejimi kurardı. Ancak kendisi kurardı. Bütün çelişki buradan gelmektedir. Paşa, Lenin'in öngördüğü proletarya devrimini hiçbir zaman kabul edemezdi. Devrim olacaksa onu yukarıdan kendi kadrosuyla gerçekleştirebilecekti. Türk proletaryasının o dönemde bilinçli ve örgütlü bir sınıf olarak var olmaması da zaten başka bir olanak vermemekteydi. 1913 yılında Türkiye'deki sanayi işçisi sayısı 16 bin civarındaydı. Mustafa Kemal Paşa, İstiklal Savaşımıza 20 bin işçiden söz etmektedir. Kaldı ki işçilerin çoğu işgal altındaki birkaç şehirde toplanmış bulunmaktaydı. Komünizme doğru kayışın nedeni, Sevr Anlaşması ile milletçe yaşantımıza son verilmesidir. İnönü ve Sakarya'da ordularımız yenilseydi, Mustafa Kemal Paşa'nın bu yolu seçmesi zorunlu olabilirdi. Kaldı ki Enver Paşa pusuda beklemekteydi. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa'nın sınıfsal devrime karşı tutumu, gizli oturumlarda yaptığı konuşmaların içtenliğine uygun bir biçimde değerlendirilmektedir. Konuya örgüt açısından da yaklaşıldığında, Kurtuluş Savaşı'nın iddiatçılar değil, onlara karşı çıkanların da içinde yer aldığı müdafaa-i hukuk cemiyetleri çerçevesinde yürütülmüş olması anımsanmalıdır. Mustafa Kemal Paşa'nın ulusal bütünlüğü zedeleyici bir biçimde antikomünist bir tutum değil, tam tersine sol akımları da içine alan bir ulusal liderlik benimsediği ve dış dinamik açısından da sınıfsal devrim modelini, ulusal eylemin askeri yönü yeterince güçlenene dek sürekli bir biçimde bir seçenek olarak gündemde tuttuğu açıktır. Üstelik sınıfsal devrim modelini benimsememiş olmakla birlikte Mustafa Kemal Atatürk, Çetin Altan'ın da şikayet ettiği gibi İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşma ile Osmanlı tarihini ilk kez tarihsel maddeci açıdan çözümlüyordu. Hiç kuşkusuz bu onun Marksçılığının değil pozitivizminin bir sonucuydu. Aynı akılcı tutum içteki askeri durum ve dış politika açısından sosyalist çözümlerin hem ulusal bütünlüğü koruma ve tüm kaynakları seferber etme hem de Sovyetler Birliği ile yardım ilişkilerini sürdürme bakımından canlı bir denetim altında tutulmasında da kendini göstermiştir. Atatürk'ün siyaseti. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumlardan birinde söylenmiş olan bu sözler sanırım Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından Anadolu'da komünizm konusunda izlenen siyasetin ana çizgilerini tümüyle belirtmektedir. Şüphe yok ki Bolşeviklik cereyan ve istilası ve muvaffakiyatı cümlece malumdur. Bunun hakkında söz söylemeyeceğim. Fakat yine söylemek isterim ki, Bolşevikliği lüzumu kadar ehemmiyetle herkes gibi heyet-i icraiye de biz de mütalaa etmiş ve layık olduğu ehemmiyeti vermişizdir. Ve zannediyorum Müdafaa-i Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin izahatlarında şarktan bahsolundu ve şarktan bir güneşin doğuşunun beklendiği söylendi. Evet, demek oluyor ki biz Bolşevikliğe ve harekatına ve Bolşeviklerden edinebileceğimiz istifadeye bigane değiliz. Kemal-i ehemmiyet ve ihtimamla arz ederim ki Bolşeviklerle ittifak ve itaat görüşme, temin teşriki harekat birliği için maddeten heyet-i icraiye hesabına tevessüh etmiştir. Yani bakanlar kurulu ile girişmiştir. Yalnız heyet-i icraiye bu baptaki teşebbüsünde gayet tedbirli olmak lüzumunu kabul etmiştir. Şöyle ki, bir defa varlığımızı korumak ve ulusal amaçlarımızı gerçekleştirmek için istignatı, hakiki yani gerçek dayanağı hariçte değil dahilde kendi vicdanımızda bulmak prensibini heyet-i icraiye kabul etmiştir. Çünkü kendi kuvvetimizi nazar dikkate almaksızın hariçten şuradan buradan gelecek kuvvetlere istinaden emel takip edersek ve o kuvvetten ve o imdattan yardım da gelmezse sükutu hayale uğrarız. Bunun için önce kendi kuvvetimize ehemmiyet veriyoruz. Fakat kendi kuvvetimize düşmanların adedinin çokluğunu nazarını dikkate alarak kuvvet ilave etmek bir gerekliliktir. Bu suretle bit tabi şarktan gelmesi muhtemel olan müsbet kuvvetlerle iltifat edeceğiz. Ancak bu noktada iki ciheti birbirinden tefrik etmek lazımdır. Biri Bolşevik olmak, diğeri Bolşeviklik Rusyası'yla ittifak etmek. Biz heyeti icraiye Bolşeviklik Rusyası'yla ittifak etmekten bahsediyoruz. Yoksa Bolşevik olmaktan bahsetmiyoruz. Bolşevik olmak büsbütün başka bir meseledir. Böyle bir mesele, bir uğraşmaya bizim ihtiyacımız yoktur. Fakat ittifak meselesi kemale ciddiyet ve ehemmiyetle takip edilmektedir ve muvaffak olacağımıza ümidimiz berkemaldir, yani tamdır. Bu sözlerde belirtilmiş olan Bolşevik olmak değil, Bolşevik Rusya ile ittifak etmek, konjonktürel değişmelerin getirdiği, farklı görünümlerin altında yatan temel siyaset olarak Türk Kurtuluş Savaşı'nın genel stratejisini oluşturmuştur. 2. Geri teknolojiye sahip ülkeler için geliştirilmiş devrim modelleri. Az gelişmiş ülkeler, geri bıraktırılmış ülkeler, çevre ya da uç ülkeleri denilen ülkeler, gerek iç dinamik gerekse dış dinamik bakımından ileri teknolojiye sahip ülkelerden tümüyle farklıdır. Kimi zaman kendilerine gelişmiş ülkeler, endüstri ülkeleri ya da merkez ülkeleri denilen bu tür ülkelerin geliştirdiği devrim kuramları, genellikle geri teknolojiye sahip ülkeler bakımından da ya geçerliliklerini yitirmekte ya da önemli ölçüde değişikliklere uğramaktadırlar. Geri teknolojiye sahip olan ülkelere verilen çeşitli isimler, bu toplumların nasıl bir görüşle ele alındığını da gösterir. Örneğin geri bıraktırılmış ülkeler terimi, yalnızca dış dinamiğe ağırlık veren, iç dinamik öğelerini dışarıda bırakan bir yaklaşımı belirler. Az gelişmiş ülke terimi ise dış dinamiği de içine almakla birlikte vurguyu genel koşullara kaydırarak dış dinamiğin önemini azaltmaktadır. Çevre ya da uç ülke terimi ise yine dış dinamiği vurgulamakta, gelişmiş endüstri ülkelerinin merkez olduğu bir sistem içindeki bağımlı ülkeleri belirtmektedir. İşte bu çalışmada böyle terimler yerine geri teknolojiye sahip ülkeler teriminin kullanılış nedeni, bu terimin hem kuramsal açıdan hem de iç dinamik dış dinamik ayrımı açısından daha nesnel bir nitelik taşımasıdır. 1. Teknolojik bakımdan geri ülkelerin özellikleri. Teknolojik bakımdan geri ülkeler için geliştirilen devrim kuramlarına bakarken önce bu ülkelerin genel niteliklerini bilmek gerekmektedir. Siyasal özellikleri bakımından bu ülkeler genellikle dışa bağımlılıkları yüksek ülkelerdir. Bir bölümü Batı, bir bölümü Doğu bloku ve büyük bir bölümü de bağlantısızlar ya da üçüncü dünya gibi isimlerle nitelenen grup içinde yer alan bu ülkelerin dünya üzerindeki yerleri genellikle ya büyük ülkeler arasındaki anlaşmalara ya da paylaşılmış nüfuz bölgeleri arasındaki dengelere bağlıdır. İçerideki siyasal rejimleri genellikle dengeli ve sürekli bir görünüme sahip değildir. Gerek otoriter alanlarda, gerekse daha da demokratik gözükenlerde hem iktidar hem rejim sürekli tartışma konusudur. Ekonomik özellikleri bakımından bu ülkeler ya yatırıma ya da montaj aşamasında sanayiye dayalı toplumlardan oluşurlar. Gerek teknolojik girdiler, gerekse doğrudan ham madde girdilerinin önemli bir bölümü ya dolaylı ya da çoğu zaman olduğu gibi doğrudan gelişmiş teknolojiye sahip ülkelere bağımlıdır. Tasarruflar ve buna bağlı olarak yatırımlar düşüktür. Dış satım olanakları sınırlı olduğundan dış ticaret sürekli açık verir. Ekonominin her dalında verimlilik düşüktür. Toplumsal özellikleri bakımından bu ülkelerdeki sınıflar çağdaş bir kapitalist toplumdaki sınıflardan farklıdır. Ne sermaye sınıfı ne de işçi sınıfı ileri teknoloji ülkelerinde görülenlere benzer. Her ikisi de kendi arasında küçük parçalara bölünmüştür. Bu yüzden burjuvazinin gelişmemiş bir bölümü ulusal bir görüntüye bile sahip olabilir. Öte yanda işçi sınıfı kendi sınıfının hemen hemen tüm öznel yani sübjektif koşullarından yoksundur ya da öznel koşullar tümüyle nesnel koşullardan bağımsız bir biçimde gelişmiştir. Önemli ve etkin bir biçimde feodal kalıntılar vardır. Her ne kadar bunlar artık yok olmakta iseler de güncel olarak toplumsal ittifaklarda ağırlıklarını duyururlar. Bu tür toplumlarda kentleşme, sanayileşme oranını aşmıştır. Bu yüzden kentler işçi ve küçük büyük burjuva ve teknokrat büyük burjuvalardan çok işsiz güçsüz takımından oluşur. Bir başka deyişle bu kentlerde en kalabalık kesim lümpen proletaryadır. Kültürel özellikleri bakımından bu ülkeler hızla değişen bir değerler ve inançlar sistemine sahiptir. Bu nedenle bu toplumlarda geleneksel ve çağ gerisi değer ve inançlarla birlikte yaşayan çağdaş değerler ve inançlar da görülür. özellikle üretim kalıpları bakımından gelişmiş sanayi ülkelerinin taklitçisidirler. Beklentiler yüksek, bunları karşılamak için yollar sınırlıdır. Eğitimden konuta, giyimden toplumsal güvenliğe dek yüksek beklenti düzeyleri toplumun normal sistemi içinde çok zor yerine getirilir. Oktay Rıfat'ın az gelişmişliğin sadece çalışanların daha çok yoksul halkın sırtında abanmış bir geri kalmışlık sorunu olduğunu sanmak yanlıştır savı son derece doğrudur. Teknolojik bakımdan geri kalmışlık toplumun tüm kesimlerinde ve tüm alanlarında kendini duyurur. Tütengil, geri teknolojik ülkelerin en önemli özelliğinin toplumun çeşitli üyeleri arasındaki dengesizlikler olduğunu vurguluyor. Bu dengesizlikler yalnız eski yapı ile değişen yapı arasındaki dengesizlikler değil, aynı zamanda nüfus artışı, coğrafi hareketlilik gibi süreçler bakımından da görülen sürtüşmeler de ortaya çıkar. Böylece teknolojik bakımdan geri ülkelerin en önemli özelliklerinden biri istikrarsız olmalarıdır. Ayrıca bu ülkelerdeki tüm toplumsal ve teknolojik göstergeler dünya standartlarının altındadır. Kongar 1978. İşte bu niteliklere sahip olan teknolojik bakımdan geri ülkeler, gerek dünya siyasal arenasında Birleşmiş Milletler yoluyla güçlenen rollerinden, gerekse kapsadıkları büyük nüfus miktarlarından dolayı artık insanoğlunun temel sorun alanlarından birini oluşturmaya başlamışlardır. Türkiye'nin de içinde yer aldığı bu grup ülkelerin yazgıları, ileri teknolojiye sahip ülkelerin tarihlerinden ve geleceklerinden ayrılamaz. Nasıl ki bu ülkelerin yapıtlarını tarihsel olarak ileri teknoloji ülkeleri belirlemişlerse, bu ülkeler de ileri teknoloji ülkelerinin geleceklerini aynı oranda etkileyeceklerdir. 2. Merkez çevre kuramına dayalı karşı emperyalist devrim modeli ve Türk devrimi. 19. yüzyılda özellikle Batı Avrupa'yı altüst eden sanayi devrimi sonrası devrim kuramları pek doğal olarak geçerlilik ve geçerliliklerini günümüzde önemli ölçüde yitirdiler. Çünkü bir yandan ileri teknoloji ülkeleri kendilerini bu kurama göre ayarladılar, öte yandan geri teknoloji ülkeleri de dünyanın siyasal sahnesinde önemli yerlerini aldılar. Bu durumda Marcus gibi düşünürler, Batı dünyası için yeni kuramsal çalışmalar yaparken Fanon, Debray gibi eylemciler de bir anlamda eylemlerinin felsefesini oluşturmak için çaba harcıyorlardı. Durum hiç kuşkusuz yeni bir dünya düzeni ve yeni olgular çerçevesinde özellikle geri teknoloji ülkelerinin köklü ve hızlı ilişki değişmesi yani devrim açısından yeniden ele alınmalarını gerektiriyordu. Geri teknoloji ülkeleri pek çok nedenle artık tek başlarına ele alınamazlar. Özellikle haberleşme ve ulaşımın son derece yoğunluk kazandığı günümüz dünyasında gerek üretimin özellikleri gerekse pazar bulma sorunları tüm ülkeleri tek bir sistemin çeşitli parçaları yapmıştır. İşte geri teknoloji ülkelerini böyle bir sistemin bağımlı değişkenleri olarak gören ve bu ülkelerdeki çözümü ancak karşı emperyalist bir devrime bağlayan yaklaşım son yıllarda sözünü ettiğim değişmeleri dikkate alarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın dünya çözümlemesi merkez çevre kuramı ile aynı bilinir. A. Merkez çevre kuramının determinist niteliği. Tüm öteki devrim kuramları gibi merkez çevre kuramı da determinist niteliktedir. Yalnız bu kuramdaki determinizm belli bir ekonomik düzeni veri olarak aldıktan sonra işlemeye başlar. Bu ekonomik düzen de kapitalist düzendir. Kuramın bel kemiği şöyle oluşmaktadır. Kapitalist dünyada ilişkiler birbirlerine bağımlı bir biçimde gelişir. Bu ilişki ağı içinde gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ülkeler arasındaki ilişki artık bir sermaye ilişkisine dönüşmüştür. Gelişmiş ülkeler merkez ya da metropol ülkelerini, gelişmemiş ülkeler ise çevre ya da üç ülkelerini oluştururlar. Bir takım iddiaların tersine kapitalizm, devletin ekonomik olaylara serbest bırakması değil, tam tersine ekonomik olaylara belli bir biçimde müdahalesi sonunda ortaya çıkmıştır. İşte bu merkez ya da metropol ülkelerle çevre ya da uç ülkeler arasındaki ilişki temelde bir sermaye ilişkisidir. Çünkü tekelci kapitalist aşamada durgunluğa doğru olan eğilim sonucu gelişmemiş ülkelere doğru yapılan ihracat temel olarak bir sermaye ihracıdır. Bu ihracata dayalı olan emperyalizm ise çevre ya da uç ülkelerdeki sanayileri kendi ülkesindeki sanayilere rakip değil destek olarak geliştirir. Bir başka deyişle çevre ülkelerinin ekonomileri ancak merkez ülkelerinin ekonomilerine destek oluşturmaları için bu ülkelerce denetlenirler. Hiç kuşkusuz kapitalizmin emperyalizm yolu ile de olsa bir ülkeye girmesi o ülkede üretici güçleri geliştirici etkiler yapacaktır. Örneğin feodal kalıntıları simgeleyen toprak ağalığının çöküşünü hızlandıracaktır. Montaj aşamasında bir sanayileşmeyi destekleyecektir. Gelişmemişliğin kapanı. Oysa gelişmiş ülkelerle ilişkiye giren gelişmemiş ülkeler bu ülkeler tarafından sömürüldükleri için bir türlü yukarıdaki bu aşamaları geçip gerçek bir sanayileşme düzeyine ulaşamıyorlardı. Çünkü gelişmiş ülkeler büyük kar oranlarına bağlı olan bir sömürü ilişkisiyle bu ülkelerdeki artı değeri kendi ülkelerine aktarıyorlardı. Baran 1974. Fakat sömürü yalnız yüksek kârlardan, yani gelen sermayeyi bile aşan kârlardan dolayı oluşmuyor. Ayrıca geri teknolojiye sahip ülkeler daha büyük ölçüde emek yoğun, yani iş gücü oranı yüksek mal üretip sattığı halde gelişmiş ülkeler daha çok sermaye yoğun, yani makine yoğun mal üretip sattıklarından iki tür ülke arasındaki alışverişte fiyatlar daha çok sermaye yoğun, yani makine yoğun malların lehine oluştuğundan sürekli olarak fiyat düzeni yoluyla az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere artı değer aktarılması oluyor. İleri teknolojiye sahip ülkeler ile geri teknolojiye sahip ülkeler arasındaki sömürü ilişkisinin mekanizmaları bununla da bitmiyor. Dünya ülkelerinde işçi ücretleri birbirlerinden farklı oldukları için aynı saha çalışan işçilere ödenen ücret farklıdır. Malların değerleri ve fiyatları genelde dünya ekonomisinde eşitlendiğinden düşük ücrette çalışan işçilerin ülkelerindeki kapitalistler ülkelerinde büyük sömürü oranlarından elde ettikleri kârları yüksek ücretli işçilerin ülkelerindeki kapitalistlere kaptırmaktadırlar. Üstelik çevre ülkelerinde imalat, biri kapitalist, öteki kapitalizm öncesi. Tarım da biri makineleşmiş, öteki makineleşmemiş tarım olarak iki ayrı kesimden oluştuğundan bu süreç daha da pekişen bir biçimde kendini göstermektedir. İşte merkez çevre kuramının determinizmini bu noktada belirlenmektedir. Bütün bu sömürü ilişkisi kapitalist bir ortamda yer almaktadır. Daha doğru bir deyişle kapitalizm merkez ve uydu ülkeler arasındaki bu hiyerarşik sömürü ilişkisidir. Böylece sömürü ve merkez çevre hiyerarşisi kapitalist dünya içindeki gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerin yazgısı olmaktadır. Bu nedenle şimdiye kadar üretilmiş bulunan kalkınma modelleri geri teknolojiye sahip ülkeler tarafından kullanılabilir modeller olmak niteliğine sahip değildirler. Bu yüzden geri teknolojiye sahip ülkeler içinde bulundukları sömürü ilişkisini kırabilmek ve ileri teknolojiye sahip ülkelerle yarışabilmek için kendi aralarında işbirliğini sıkılaştırmak ve geliştirmek zorundadırlar. Bu çözüm, merkez çevre kuramının determinizminin getirdiği kaçınılmaz bir uluslararası gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gerçeğin altında, ister ticaret, isterse yardım ilişkisi adı altında olsun, dünya kapitalist sistemine bağımlı olan gelişmemiş ülkelerin, yalnız ekonomilerinin değil, sınıfsal yapılarının da kalkınma için gerekli niteliklerden uzaklaşması yatmaktadır. Siyasal şovenizm. İşin ilginç yanı, genellikle emperyalizm kuramına dayalı olarak geliştirilen merkez çevre çözümlemesi ve buna dayalı olan karşı emperyalist devrim tezi, ekonomik olduğu kadar siyasal gerekliliklere de dayanmaktadır. Lenin'in çalışmasıyla ekonomik temelleri açısından olgunluk düzeyine erişen emperyalizm kuramı, bir süre sonra yine siyasal yönleri açısından ele alınmaya başlandığında da görüldü ki, olayın altında salt kapitalizmin iç dinamiğinden doğan gerekler değil, şöven bir milliyetçiliğin izleri de vardır. Emmanuel'in de dediği gibi, uluslararası antagonizmler her zaman otomatik olarak sınıf mücadelesine indirgenemez. Bazen fabrikalardaki antagonizmlerden ulusal antagonizmlere geçmemiz gerekir.